Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Gönül Gündemi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Değerli dostlar, mesleğimin güzelliklerini, gönlümüzden geçen güzellikleri sizlerle paylaşma derdindeyiz. Hocamız her bir beyitte birbirinden güzel örneklerle bu beyitleri sizlerin gönüllerine sunmaya çalışıyor. Bizler de istifade ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz Numan'cığım.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah.
İyiyiz elhamdülillah.
Allah iyilikler versin.
Allah razı olsun. Tabii burada bu Harut ve Marut kıssasına
evet,
devam ediyoruz.
Evet hocam, bir önceki programda
bu gerçekten önemli bir şey. Hı-hı. Yani Harut ve Marut'u tabii insani vasıflar nasıl böyle iki tane meleği yoldan çıkarıyor, onu gösteriyor bak.
Evet.
Demek ki insanoğlunun şehvetle imtihanı, şöhretle imtihanı, servetle imtihanı çok ağır bir imtihan.
Evet.
Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı.
Nasıl taşır kanarya
evet. Diyor ya üstad. Evet. Onun için şimdi bu konuya devam ediyor.
Servet, Hazreti şöhret Mevlana. Ve şehvet.
Evet.
Evet.
Hiç der ayine dit an zişt mert. Rubi gerdanit ezan heşm kert. Şimdi diyor ki bir adam aynede kendisini, çirkin bir adam aynede kendisini görünce, bu çirkinliğinin farkına varınca,
hı hı,
adam Rube Gerdanit hemen o aynadan yüzünü çevirdi.
Hı hı.
Ezan ve hışımkert ve müthiş bir şekilde kızdı. Şimdi burada çirkinliğini adam kendine hamletmiyor. Aynaya hamlediyor.
Aynaya adam. Evet.
Tabii bu ayna diyor, bu başka bir ayna.
Hı hı.
O yüzden meşhur bir fıkra var esasında. Gerçekten bunun manasını anlatıyor. Koca karının biri diyor aynaya bakmış. Aksini çirkin ve buruşuk görünce, zamana aynaları insanı ne kadar çirkin gösteriyor.
Aynen, evet. Ya,
bizim vaktiyle baktığımız aynalar hiç böyle değildi.
Hmm.
İşte bahsedilen Harut ve Marut da insanlara öyle bakmışlar. Hı-hı. Ve onların aynasında esas akislerini görmüşler. Fakat gördükleri çirkinliğin kendilerinden olduğunu anlayamamışlardı.
Evet, aynadan biliyorlar.
Esas burada bir insanın gerçekten kendisini bilmesi en büyük marifettir. Hatta kişinin kendi noksanını bilmesi en büyük irfandır.
Evet.
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diyorlar ya.
Hı hı.
O yüzden burada hep o gerçeği bize böyle vurgulayarak anlatmaya çalışıyor Hazreti, evet, Mevlana. Burada da Harut ile Marut kıssasını örnek olarak gösteriyor. Şimdi hiç bin çün es kesi cürmi bidit ateşi dervey zi duzak şud bedit. Şimdi hiç bin eğer bir kimse, kendini gören bir kimse,
hı hı,
eskesi herhangi bir adamda cürmi bedit, bir cürüm görünce, bir suç görünce, bir eksik görünce, kendini beğenmiş bir adam, hemen ateşi der ve ziduzak şod bedit. Sanki bu adam karşısındaki bir adamın bir yanlışını görünce kendisinde bir cehennem ateşi gibi bir kızgınlık hemen peyda olur. Başkasının ayıbına müthiş kızar.
Hı.
Başkasının yanlışına müthiş kızar.
Hı hı.
Ama hiç kendisine bakmaz. Onun için diyor. Burada her zaman söylediğimiz bir şey var. Burada çok müthiş bir şeytani ve nefsani bir tuzağa işaret var. O da nedir? Şeytan ve nefs bizi başkalarının ayıbıyla uğraştırarak bize kendimizi unutturur. Biz hep sürekli başkalarının ayıbıyla uğraşırız. Kendimizi unuttururuz. Ne olur kendimizi unutursak bizim hatalarımız, yanlışlarımız kartopu gibi büyür, büyür, büyür. Sonra bizi de altına alır, ezer ve götürür. Şeytanı ve nefsi sevindirmenin yolu bu esasında. Çünkü Cenab-ı Hak başkalarını bizden sormayacak. Vela tezuru vaziratun vizre uhra. Biz kendimizden sorumluyuz. Ama maalesef şeytan ve nefs bizi unutturuyor. Hep başkalarının, çevremizdeki insanların,
hı hı,
yanlışlarıyla oyalayarak bize kendimizi unutturuyor. Bu tuzağa düşmemek lazım. O yüzden Cenab-ı Hak velâ tecessüsü buyuruyor. Bak birbirinizin casus olmayın. Birbirinin açığını aramayın, yanlışını aramayın. Hatta Cenab-ı Hakk'ın 99 Esma-ı Hüsna'sından bir tanesi nedir? Settarül uyûr.
Settar, evet.
Ayıpları setreden Allah.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak bizim ayıplarımızı suratımıza yafta gibi yazıp assaydı. Her suçumuz suratımızda gözükseydi. Yüzüne bakılabilecek kaç tane adam bulabilirdik?
Toplum içine çıkamazdık hocam.
Çıkamazdık.
Evet.
O Cenab-ı Hakk'ın merhamet ve lütfuna bakın ki,
evet,
bizim hatalarımızı gizlemiş. O yüzden biz de başkalarının ayıbını alıp deşifre etmek yerine onları dilimize pelesenk ederek bırakın düzeltmeyi, saymaya kalksak çevremizdeki insanların yanlışını, ona bile gücümüz yetmez.
Evet.
Ya bırak başkalarının yanlışıyla uğraşmayı, sen kendi yanlışından uğraş. Kendinle uğraş.
Evet.
O yüzden çok önemli bir nasihat. Ben bunu çok hoşuma gidiyor.
Hocam belki hani daha geniş bir yorum katmış olacaksınız ama şunu da sormadan edemiyorum. Yani bir insan kendi aybını bırakıp da başkalarının aybını görmemeyi nasıl becerir? Veya diyelim ki karşıda bir ayıp gördüğünüzde onu görmeyi bırakıp da kendinize dönmeyi nasıl becerebilir bir insan?
Abi burada ya, bu şeyi düşüneceksin sen.
Evet. Empati ya, mi yapacağız hocam? Ne
şimdi
yapacağız?
Cenab-ı Hak marufun emrini, münkerin nehyini, yani bizi iyiliğe memur, kötülükten sakındırmaya memur etmiş.
Evet.
Biz muhatabımız, karşılaştığımız insanların onları itelemek yerine, ötelemek yerine, onların yanlışını dilimize zikir gibi virt edinmek yerine, eğer insanca, edeplice, efendice onları anlatarak ikna ederek, ya bu yanlış sana yakışmıyor bak. Bundan vazgeç demek. Bu aynı zamanda bizim kardeşlik görevimiz. Yani mümin niye müminin aynası? Aynaya baktı mı biz saçımızı düzeltiyoruz, kravatımızı düzeltiyoruz.
Evet, kendimize bir çeki düzen veriyoruz.
İki Müslüman bir araya geldi mi birbirlerinin yanlışını düzeltir. İkisi de tam birer adam olur. Bunun manasını.
Evet.
Bu bir. İki, siz vaktinizi kendi yanlışınıza doldurursanız, kendinizle mücadeleyle doldurursanız zaten başkalarıyla uğraşma fırsat bulamazsınız.
Vaktimiz kalmaz. Evet.
Hani İmam Şafii'nin zaman kılıç gibidir. Siz onu kesmezseniz o sizi keser.
Ya.
Nefsinizi sürekli hak ile meşgul edin. Hakikatle meşgul edin. Eğer siz nefsinizi hak ve hakikatle meşgul etmezseniz o batıl ve boş şeylerle sizi meşgul ederek oyalar. Ve sizin yanlışlarınızın artmasına sebep olur. Aynen bu.
Evet.
Bunun yolu bu. İnsanın kendisiyle uğraşması. Kendi yanlışını görmesi. En büyük kemal insanın kendi kusurunun farkında olmasıdır. Ha, farkında oldu ne yapacak? Bu kusurdan kurtulmaya çalışacak.
Evet.
Yok, kurtulmaya çalışmazsa o zaman sanki balçıkta çırpınan insan gibi batar adam. Dolayısıyla biz kendimizle uğraşmayı öğreneceğiz. Kendi yanlışımızla uğraşmayı öğreneceğiz. Hiç.
Evet.
Başkalarıyla uğraşmanın bize en ufak bir faydası yok.
Yok tabii ki, zararı var belki.
Tabii de zararı var.
Evet.
Hamiyeti din hanet u an kibirra. Nengert der hiş nefsi gebirra. Şimdi bu adam an kibirra, kendindeki kibiri, gurur ve kibiri ne zanneder? Hamiyeti din hanet. Bunu sanki dini bir hamiyetle yaptığını zanneder. Dini bir gerekçeyle yaptığını zanneder. Belki de dini bu yaptığı bu yanlış için kılıf olarak kullanır. Ne? Başkalarının yanlışlarını söylemek.
Evet.
Biz böyle bir milletvekili adaylarıyla mülakat yapıyoruz. Yaparken bir arkadaşımız geldi, bir ilimizden milletvekili adayı müftü. Bu yüzden 5 tane milletvekili var, 12 tane de milletvekilliğine aday var.
Evet.
Müftü efendi geldi bizim heyete. Başladı o 11 arkadaşın kendi dışında. Onların yanlışlarını anlatma. Bunun üzerine ben dedim ki ya hocam bak siz müftü efendisiniz, bizden daha iyi bilirsiniz. Sizin bu söylediğiniz yanlışlar o arkadaşlarda yoksa, varsa eğer onların gıyabında bunu söylediğiniz için bu gıybettir. Bu bir insanın kardeşinin ölü etini yemek gibi tehlikeli bir suç.
Evet.
Yok. Bu söylediğiniz yanlışlar onlarda yoksa bunun adı iftiradır. O da 80 denlikte cezalandırılır. Niye dedim siz kendinizi başkalarının yanlışını göstererek kendi önünüzü açmaya çalışıyorsunuz? Niye başkalarının yanlışına basarak kendinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz? Siz kendi yeteneklerinizi, kabiliyetinizi anlatın. Biz ona göre değerlendirme yapalım.
Evet.
Müthiş bozuldu benim bu lafım. Aynı tuzak ya bu. Niye biz başkalarına uğraşacağız kardeşim?
Bırak. İşte siyasette gıybet olmaz diyorlar mesela hocam. Veya diyelim ki ben onun hatasını söylemezsem o gelip milletvekili olacak ve insanlara zarar verecek diye kendine bir kılıf buluyor hocam. Tam dediğiniz şu beyte geliyor işte hocam.
O zaman sen onun bulunduğu yerde söyle, yüzüne söyle o zaman bak. Arkadan söylenmek gıybettir.
Evet.
Aynı hatayı işliyorsa bu adam. Adamın işlediği hatayı kendisinin olmadığı yerde. kendini savunamayacak bir adamın hatasını arkasından söylemek gıybettir zaten.
Evet.
Yok bu yanlış yoksa eğer bu iftiraya girer, Allah korusun.
Evet.
Yüzüne söyle kardeşim. Ne olur. Ya da dostane bir şekilde söyle. Bak sende bu yanlışlık var.
Evet.
Bu yanlışlık sana yakışmıyor. Senin toplumda itibarını düşünüyor de. Hı hı. Niye adamın aleyhine bunu kullanarak onu toplumda küçültmeye çalışıyorsunuz? Evet. Onun için hiç gerek yok. En güzel ölçüyü Efendimiz koymuş. Ne mutlu kimseye ki. Hı hı. Kendi kusurlarıyla meşgul olması onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur.
Evet.
Sorduğunuz sorunun cevabı da bu hadis-i şerifte.
Eyvallah.
En güzeli. Evet. Ha bunu ne diyor adam? Bak bunu bir de dini hamiyet.
Din kisvesi altında.
Dini hamiyet duygusuyla saklar. Aslında kendi kibri. Hı hı. Başkalarının ayıbını sayıyor. Bir de bunu diyor ki dini hamiyet de ben yapıyorum.
Evet.
Sonra ne diyor? Bakın. Nengert derhiş nefsi gebra. Halbuki o kendinde olan kafir nefsini hiç görmez. Bak gebri var ya kafir demek. Hı hı. O kendi içindeki o kafir nefsi bütün iyilikleri inkar eden, bizi kötülüklere çevk etmeye çalışan, iyiliklerden ve ibadetten alıkoymaya çalışan o kafir nefsi hiç görmez. Evet.
Aslında hatayı görmemek de, hani diyelim ki ya bende bir hata yok ki ben göreyim demek de aslında başkalarının hatasını o kadar çok görüyor ki
tabii,
o kendi hatanı görmeye bir engel olmuş artık.
Tabii evet. En büyük perde o.
Hocam insan kendine baktığı zaman illaki bir hatasını görür ama değil mi?
Tabii yani can.
Doğru bir gözle
olmaz olur mu? Tabii can.
Ben hatasızım ya, dediği zaman.
Ya objektif bakın siz ne bak ya kardeşim. Bizim Halil Can diye bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin.
Amin.
Dini musiki hocamız Neyzenbaşı. Derdi ki dünyada hiç kimsenin elini öpmeyin. Abdestim olur, abdestsiz mi olur bilemezsiniz.
Hı hı.
Dünyada öpülecek bir tek el var. Kendelim var derdi.
Eminim ben.
Biliyorum abdestli miyim, abdestsiz miyim? Ölür, şöyle öper, tepesine kordu. Öpülecek bir tek el kendelim hiç olmazsa biliyorum bu elimin dedi.
Evet, güzel.
Keyfiyetini. Yani o yüzden insan kendi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diyoruz ya. İnsan hı-hı, kendisine yönelsin.
Hı-hı.
Kendi noksanını bilsin ve noksanlarını gidermeye çalışsın. Mühim olan o.
Evet.
En büyük mücadele bu. Yani.
Evet.
Hatta burada bir şiir yazmış bak Tahir-ül Mevlevi Hazretleri.
Hı hı.
Gayret koymuyor der de eder gıybete ağaz. İfşayı uyup etmemidir gayreti ahbap. Bak burada şimdi gayret koymuyor der de ama yine de gıybete yönelir. Sonra ifşayı uyup etmemidir gayreti ahbap. Şimdi ahbabın ya da dostların aleyhine böyle bir şeyleri söylemek.
Ayıpları ifşa etmek.
Ayıpları ifşa etmek midir? Tabii ifşa gayreti etmektir. Ahbap. Nedir ya peki? Nedir ya? Ya git bizzat adama söyle.
Evet.
Adam gidersin o yanlışını ya da hiç konuşma.
Evet.
Bu siyasette çok arkadan söylenenler olur.
Hı hı.
Söylenmesi gereken yerde hiç konuşmazlar.
Evet. Ona siyaset diyorlar.
Ama arkadan dedikodusunu niye yapıyorsun o zaman? Arkadan da konuşma.
Evet.
Ne söyleniyorsun? Yerinde söyle ya da söylenme.
Evet.
Aynı şey yani. Burada Hazreti Pir. Hamiyeti din ra nişani diger est. Ki ezan ateş cihani ahdar est. Bak esas diyor. Hamiyeti din ra nişani diger est. Esas dini hamiyetin bir başka göstergesi vardır. Bir delili vardır diyor. Nedir o? Ki ezan ateşi cihani ahdar est. Bak bu esasında gayreti İslamiye ile ya da gayreti diniye ile bu söylenen sözlerin etkisinden bütün cihan yemyeşil haline gelir. Cihandaki bütün yanlışları düzeltirsin.
Tabii.
Ama samimi bir şekilde, samimi bir dille onu düzeltmek gayretiyle söylersen, yok etmek gayretiyle söylersen, bütün cihan yemyeşil hale gelir. Ateş söner, yeşillik kaplar.
Hocam diyorlar ya, herkes kendi evinin önündeki çöpleri temizlerse ortada çöp kalmaz diye.
Tabii.
Evet.
Tabii. Şimdi burada hamiyet kelimesini lügatte kızgınlık demektir diyor bak Tahir-ül Mevlevi.
Hı hı.
Mecazen bir şeyin gayretini gütmek onun aleyhinde söylenecek bir söze yapılacak bir harekete karşı kızgınlık duymak manasındadır. Bu hiddet ya Allah rızası için olur yahut nefs ve heva uğrunda olur. İkincisine hamiyeti cahiliye denir eğer biz bu gayret dediğimiz iş sadece nefsimizin isteklerini ve heva hevesi tatmin için olursa ona hamiyeti cahiliye denir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de diyor bakın اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهُمِ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Bak bu Fetih Suresi 26. ayet. Habibim hani kafirler taassup, tekebbür ve putların gayret keştiğiyle kalplerinde bir hamiyet ve bir hiddet duymuşlardı. Fakat o duydukları hiddet cahili bir hamiyet idi. O yüzden bu şey çok önemli. Tabii burada mesela Cenab-ı Hak bir başka şeyde de فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا.
Bu da Fetih Suresi'nden hocam.
Evet, bu da Fetih Suresi'nin yine bu 26. ayeti.
Evet.
Allah peygamberine ve müminler üzerine sekinetini inzal etti, sükunet, sakinliği inzal etti. Yani müşriklerin bu kadar edepsizce hareketlerine karşı Allah Resul-i Ekrem'ine ve maiyetinde bulunan ashaba sabru tahammül verdi de mücadele ve mukateleye kalkmadılar. Onları kelime-i takva olan Besmele-i Şerife yahut Muhammed Resulullah akidesinde sabit kıldı. Müminler de o kelimenin layıkı ve müstahıkkı oldular. Evet. Cenab-ı Hak her şeye alimdir.
Evet. Tabii o imtihanda hocam savaşa girseler belki birçok kişi Müslüman olmayacaktı. Ama bu sekinetin hayrına orada en şiddetli itirazları yapanlar bile Müslüman oldu.
Ama hocam, burada en sekinet meselesini biliyor musun? İnsanın soğukkanlılığını kaybetmemesi.
Evet, çok önemli hocam aslında. Günümüzde de
yani adam mesela trafik kazası geçiriyorsunuz.
Tabii.
Şoka girmemeniz lazım. Sağduyunuzu, o aklı başında olma duygunuzu devam ettirmeniz lazım.
Evet.
Serin kanlı düşünmek.
Evet.
Mesela adam acele giden ecele gider. Öyle değil.
Evet.
Hiç acele etmeye de falan gerek yok ama düşünüp taşınıp konuşurken de aynı sekineti muhafaza etmek, düşünürken de aynı sekineti muhafaza etmek, davranışlarda da aynı sekineti yansıtmak.
Evet.
Ben bunu öyle söylüyorum, şoka girmeden.
Evet.
İnsanın her zaman aklının başında bilerek adım atması, bilerek konuşması, bilerek bakması manasını.
Evet.
O sekinet çok önemli.
Çok mühim hocam.
Aksi halde yani o o atmosfer içerisinde insan eğer heyecanlanırsa ya da o olayın etkisi altında kalırsa bu sefer hiç olmadık işler yapar. Ya da yapması gerekeni yapamaz.
Evet.
Trafik kazası geçirmişsiniz. Şoka giriyorsunuz. Herkes sizi tokatlayarak kendinize getirmeye çalışıyor mesela.
Evet.
Halbuki akıllı adam hiç o şoka girmeden madem kaza oldu şu anda ben ne yapmam lazım? Onun üzerine yoğunlaşması lazım. Şoka girmeden aklı başında hemen tedbir alıyor.
Evet.
Evet.
Hocam günümüzde de aslında bu da büyük bir sıkıntı. Yani bizler birçok felaketin başımıza gelmesinden sonra o felaket küçük bir felaket olmasına rağmen o kadar böyle değişik tepkiler gösteriyoruz ki yani yine düşünmeden sekinet ehli olmadan öyle bir tepki gösteriyoruz ki o küçücük olay büyük bir felakete neden oluyor. Kanlı bıçaklı kavgalara sebep
aynı
oluyor.
İşte, aynı işte. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
Çok minicik bir kaza geçiriyorsunuz.
Tabii.
Ama Allah korusun kanlı bıçaklı kavgaya dönüşüyor. Tabii. Sebebi ya karşı tarafın ya da siz tarafının o sekinet ehli olmaması hocam.
O yüzden zaten sekinet ehlini korumak için ya da kabiliyetini korumak için orada vel kazımînel gayza. Kazım esasında testinin ağzını kapatmak demektir. Kazımin el-gayze adam içindeki hırsı ve kini kendi içine hapseden adam demek.
Evet.
Hırsının esiri olmayan.
İşte o hayat kurtarıyor hocam.
Hıncının esiri olmayan.
Evet.
Dolayısıyla şoka girmeden sekinetini koruyan insan demek.
Eyvallah.
Bu çok akıllı insanların tavrı bu.
Eyvallah hocam. Hocam bir ara verelim, aradan sonra kaldığımız yerden İnşallah. Devam ederiz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programına bir ara verme vaktimiz geldi. Aradan sonra yeniden sizlerle birlikte bu güzel beyitleri okumaya ve açıklamaya devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam aradan hemen önce sekinet ehli olmanın önemine değinmiştik. Buradan devam edelim inşallah.
Zaten burada bir iki ayet-i kerime var. Biz orayı şey yaptık.
Bunların hepsi sekinet ehli
olmakla alakalı. Evet, sekinet ama ne var? Allah'ın Resulüne, müminlere sekineti Cenab-ı Hak indiriyor. Bak bu sekinet.
Evet.
Müslümanlar dolayısıyla şoka girmeden, salim düşünme yeteneğini kaybetmeden hareket ediyorlar. Bu çok önemli bir iş.
Evet.
Ve elzemehum kelimetet takva ve kânu ehakka biha ve ehliha ve kânallâhu bi kulli şeyin alîmâ. Onları kelime-i takva olan Besmele-i Şerife yahut Muhammed Resulullah akidesinde sabit kıldı. Bak, ve elzemehum kelimetet takva var ya. Kelimetet takva ne? Besmele-i Şerife. Yahut Muhammed'in Resulullah akidesinde sabit kıldı. Müminler de o kelimenin layıkı ve müstahıkkıydılar. Ehakka biha ve ehleha. Ona layıktılar. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi en iyi bilendir.
Evet.
Burada bir başka ayet-i kerimeye daha işaret buyuruyor.
Çok önemli.
Tahir-ül Mevlevi Hazretleri. Ya eyyühellezine amenü eti'ullaha ve eti'urrasule ve ulil emri minkum. Bak. Ey iman edenler, Allah'a itaat ediniz. Peygamber'e de itaat ediniz. Sizden emir sahibi olanlara, yani başlarınızda bulunanlara da itaat ediniz. Aslında burada Allah ve Resulüne itaatte hiçbir sınır yok.
Evet.
Kendi düşüncenizi hiç katmadan, hoşunuza gitsin gitmesin, Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine uyun. Tamam. Ama ülül emre geldiği zaman sizden olan ülül emir diyor. Bak, sizin gibi düşünen, sizin gibi olan ülül emir. Böyle söylüyor. Niye? Diyor ki zaten burada da Allah ve peygambere kayıtsız ve şartsız. Fakat ülül emre Allah'ın ve peygamberin hükmüne bağlanmış olma şartıyla onlara itaat var. Hatta bu şeyde var ya, Kur'an-ı Kerim'de evliya veli geçiyor. Yani oradaki veli, vali aynı kökten geliyor, vali. Biz vali dediğimiz zaman İstanbul'u yöneten vali diyoruz değil mi? Velayet kökünden.
Kimin adına?
Yani ona yetkiyi verenler adına toplumu yönetiyor vali. Ama burada da pek çok yerde Cenab-ı Hak, Allah'ı bırakıp da başka valiler edinmeyin. Yani sizin hayatınızda egemen olan başka bir otoriteye yer vermeyin. Ancak bir tek Allah'ın iradesi bizi yönetecek. Başka bir hiçbir irade bizi etkilemeyecek.
Evet.
Bu manada ben veliyi öyle anlıyorum. Veli, Allah'ın emri ve peygamberin sünnetine göre yaşayan insan demek. Veli o. Ya da veli, Allah'a çok yakın olan, peygambere çok yakın olan, bu derece yakalamış olan insan demek. Yani kopmaz bir bağla Allah ve peygamber sevgisinde ilerlemiş olan insan veli.
Evet.
Ama aynı zamanda orada mesela, yani müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin diyerek biz veliyi dost edinmeyin diye tercüme ediyoruz.
Evet.
Halbuki başınıza onları vali almayın. İdareci olarak seçmeyin onları.
O anlamda tabii.
Bak, başınıza kurtları çoban olarak seçmeyin. Kurtları çoban olarak seçerseniz bütün yavrularınızı yer. Sonra doymaz, gelir sizi de yer.
Evet.
Onun için öyle değil. Oradaki bir de velayetin böyle bir anlamı olduğunu da burada vurgulamak lazım.
Eyvallah hocam.
O yüzden bunu Tahir-i Mevlevi muhteşem bir şekilde ifade etmiş. Allah ve Resulüne diyor, itaat kayıtsız ve şartsız, ama ülül emre itaat Allah ve peygamberin yolundan gittikleri takdirde. O yolda giden ülül emre itaat.
Evet.
Yani Allah ve Resulünü inkar eden adamlar değil.
Evet.
Eğer bir yerde masiyet varsa orada hiç kimse itaat edilmez. Ölçü budur. La ta'ate fî masiyetin li ahadin.
Bir yerde masiyet varsa itaat edilmez.
Evet. Yine bak, devam ediyor gene bu Nisa suresinde. Fe in tenazatüm fî şeyin, herhangi bir konuda bir münakaşaya düştüğünüz zaman, anlaşamadığınız zaman, ferudduhu ilallahi ve resul, o konuyu, anlaşamadığınız konuyu Allah'a ve Resulüne götürünüz. Oraya havale ediniz. İn kuntum tu'minune billahi ve'l-yevmil ahir. Allah'a ve ahiretine inanıyorsanız eğer, bu en doğru yoldur. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila. İşte bak, bu en hayırlı bir yol. Aynı zamanda akıbet itibariyle de en güzel yoldur. Ahsenu te'vila. Şimdi bizim Erzurum Lisesi'nde oturduğumuz zamanlar, asistanız o zaman, bizim mahallede aileler arasında geçimsizlik oluyor. Bize geliyorlar, biz yatıştırıyoruz. Baba oğul ticarette bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Bize geliyorlar, biz yatıştırıyoruz. Kardeşler arasında böyle bir şey oluyor, biz barıştırıyoruz. Bizim Allah garip rahmet eylesin, çok güzel bir insandı. Pirinççi Ziya amcamız var. Pirinççi Ziya amcamız mescitte namaz kıldık, yatsı namazından sonra böyle. Ya kuzum İrfan Bey dedi, maşallah bu genç yaşta dedi, sen bak geleni barıştırıyorsun, karı kocayı barıştırıyorsun. Efendim, kardeşlerinizdeki anlaşmazlığı gideriyor.
Hakemlik yapıyorsunuz adeta.
Dedi ya sizin evde dedi hiç böyle kavga gürültü olmaz mı? Olmaz Hacı Baba dedim bizim evde. Niye? Biz ağacı kestik, takırtıyı tükettik. Hı-hı. Niye? Hanıma diyorum ki hanım bak anlaşamayızsa bir meselede. Cenab-ı Hak ne diyorsa, peygamberimiz ne diyorsa o doğru olan ne? Onun dediğini yapalım. Dolayısıyla anlaşamadığımız bir konu oldu mu biz Allah'a ve Resulüne havale ediyoruz. O ne diyorsa doğrudur. O yüzden ağacı baştan kestik, bütün gürültüleri tükettik dedim. Bizim evde ne hanımın dediği olur ne benim dediğim olur. Bizim evde Allah'ın dediği olur. İktidarı Allah'a güzel. Vermişiz.
Eyvallah.
Ama burada da onu söylüyor şey.
Evet, evet, evet.
Yani anlaşamadığınız konuları Allah ve Resulüne havale edin.
Evet.
Onlar ne diyorsa ona göre hareket edin.
Evet.
Ne muhteşem bir şey ya bu ölçü. Bu ayet.
Hocam burada bir de dikkat çeken husus Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde var da hani etiyullahe ve etiyur resul ediyor. Hani günümüzde bu resule kısmını zaten insanlar bir kısmı atmış durumdalar. Hani
ama orada resul derken diyor ki Muhammed demiyorlar ki.
Evet, ona da bir şey buluyorlar.
Kur'an-ı Kerim de resuldür diyorlar.
Evet.
Dolayısıyla Allah diğer Allah. Resulleri kaldırıyorlar. Yani bir adam sapıttı mı?
Evet hocam, önünü alamıyor artık.
Sapıtmaya başladı mı? Bu sapkınlığın nereden nereye kadar gelişeceğini kestirmek
mümkün değil.
Biz bazen diyoruz ya işte burada şurada bir Allah ve Resulüne aykırı hı hı. 10 derecelik bir açıyla bir muhalefetimiz var.
Hı hı.
Şimdi burada 10 derece gözüküyor ama bu gittikçe
uzaklaştıkça açılıyor.
Uzaklaştıkça açılıyor.
Evet.
Artık bir gün geliyor ki seni de içine alıveriyor.
Allah korusun. Allah korusun. Evet.
O yüzden bakın yine şunu söylüyor bak yine ayet-i kerimede.
Hı hı.
Burada da Nisa suresi burada.
Hı hı.
60 ve 62. ayetler.
Elem
tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzileleyke ve ma unzile min kablik. Sen şu onları görmedin. Burada esasında bir meydan okumada var bak.
Hı hı.
Bunlar kendilerini diyorlar ki biz Allah'a inandık. Ondan öncekilere indirilen yani diğer peygamberlere indirilen de inandık.
Evet.
Diyenleri sen görmüyor musun ki? Yuridune en yetehakemu ile tavuti. Ve kad umiru en yekfuru bih. Şimdi burada Habibim sana nazil olan Kur'an'a ve senden evvel Münzel Tevrat ve İncil'e inandıklarını zanneden münafıkları hiç görmedin mi? Ve malikum var ya bir meydan okuma.
Hı hı.
Şeytan bir herif olan Kâb ibn-i Eşref'e gidip muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki şeytan inkar etmek yani ona ittiba etmemekle memur olmuşlardı.
Hı hı.
Şeytan ise onları sapıtmak ve hidayetten çok uzaklaştırmak ister. Onlara Allah'ın inzal ettiği Kur'an'da mezkûr ahkama ve peygambere gelin denilince münafıkları görürsün. Senden son derece iraz ederler, yüz çevirirler ve geri dönerler.
Hı hı.
Böyle bir hakemliği kabul etmezler. Allah ve Resulü'nün hakemliğine asla razı olmazlar.
Olmazlar.
Yani bırak nifakı bugün bazı şeylerde şimdi mirasta var ya Cenab-ı Hak.
Evet.
Kız çocuğuna, bir erkek çocuğuna iki hisse vermiş.
Evet.
Buna karşı çıkıyorlar. Ya bunun zamanı geçti filan diyorlar.
Artık resmi hukuk öyle filan diyorlar.
Ben de diyorum ki ya burada esasında miras hukukunda Allah'ın götürdüğü yolun bu sistemin ne kadar doğru olduğunu anlayabilmek için hı-hı. söylüyorum bunu. Kız çocuğu evleninceye kadar babası sorumlu. Bir sorumluluğu yok.
Evet.
Evlendikten sonra da kocası sorumlu.
Evet.
Burada da bir sorumluluğu yok. Ama erkek çocuğunun bir aile geçindirme sorumluluğu var.
Evet.
Artı annesinden babasından da o sorumlu. Kızları hiç kimse sorumlu tutmaz.
Evet.
Damadı da sorumlu tutmazlar. O da sorumlu. Hatta eniştesi vefat etse,
hı hı.
yeğenleri kalsa hem kız kardeşinin namusundan hem de yeğenlerinden de yine erkek sorumlu.
Hı hı.
Ha, bu kadar ağır sorumluluk yükleyince bu sorumluluğun karşılığında mirastan fazla vermiş Allah. Çünkü eğer miras bir hak ise hakkın bir kaynağı da sorumluluk. Kimin sorumluluğu fazlaysa
hı hı.
o daha çok hak alır. Bir de emek açısından değerlendirirsek kız hı hı. çocuğu işte 16, 17, 18, 20 yaşına kadar baba evinde.
Evet.
12 yaşına kadar çocuk. Ondan sonra da üretti 7-8 sene. Sonra evlenip gitti miydi? 7-8 senede türettiğinin ya da ürettiğinin, tükettiğinin demeyelim. Ürettiğinin bilmem kaçını alıp götürüyor. Öyle mi?
Tabii.
Ondan sonra kime çalışıyor bu? Kız çocuğun emeğine, öbür eve çalışıyor. Ama erkek çocuk da ne yapıyor? Bu eve çalışıyor. kendi ailesini geçindiriyor. Hı hı. Bu eve çalışıyor. Bu sefer diyor ki ya ama bizim evet. kız da gitti emeğini öbür tarafa verecek. Hı hı. Emrah vaki olsa benden aynı malı alacak. Hı hı. O zaman da evlendikten 3 ay sonra hadi babacığım Allah'a ısmarladık diyor. Hı hı. Ayrılıyor. Olan esasında anne ve babaya oluyor.
Evet.
Onlar yalnızlığa ve yardımsızlığa mahkum oluyorlar. Bir de ben şunu söyleyeyim ya her eşit vermek adalet, adil olduğunuz manasına gelmiyor.
Doğru. Tabii ki hocam.
Yani kız çocuğuna da 2 verdin, erkek çocuğuna da 2 verdin. Siz hı hı. adil olduğunuz manasına gelmez. Günde 100 torba taşıyan adama da 50 lira yevmiye verseniz, 50 torba taşıyana da 50 lira yevmiye verseniz siz adil mi olursunuz?
Eşit olur ama adil olmaz.
Adil olmaz.
Evet.
Demek ki adalet farklı bir şey.
Evet.
O yüzden burada bir de şöyle düşünüyorum ben. Ne olursa olsun. Fabrikatörün oğlunun kapıcının kızını almaz. Kapıcının oğlunun fabrikatörün oğluyla kaçması bizim Türk filmlerinde olur böyle.
Ama kızının oğluyla kaçması.
Hayatta bakıyorsunuz. Evlilikler bile birbirine denk aileler arasında oluyor.
Evet.
Böyle olunca benim kız kardeşim buradan benden almasa, bizim hanım da oradan getirmese benim aile mal varlığımda hiçbir değişiklik olmuyor esasında.
Evet.
Ya ne oluyor? Ya bu sefer esasında aileler parçalanıyor.
Tabii.
Aile birliği parçalanıyor. Kardeşler arasındaki o sevgi ve merhamet ortadan kalkıyor. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şey bunu sınırlamış. Hı hı. Gelin bunu böyle yapalım dendiğinde önce sizin ailede kız kardeşleriniz karşı çıkıyor.
Evet.
Halbuki böyle değil. Allah ne emrediyorsa başımız gözümüz
aynen,
üstüne.
Aynen sizin evde olduğu gibi hocam.
Peygamber ne emrettiyse o başımız gözümüz üstüne. Bunu diyebilmektir
evet.
marifet.
Evet önemli olan o.
O yüzden diyor ki Ülaikellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim. Bak Cenab-ı Hak onlar öyle kimseler ki Allah onların kalplerinde olan içlerinde taşıdıkları o zikzakları, gelgitleri bilir.
Gelgitleri.
Fe'arid anhum ve izhum. Bak onlardan yüz çevir. Ve izhum onlara nasihat et. Ve kullahum fi enfusihim kavlen beliga. Ve onlara ama yalnız beliği söyle. İkna edici söyle. Anlatarak, gerekçelerini ortaya koyarak söyle. Ki onlar ikna olsunlar.
Evet.
İnsanlar içindeki o ukdeleri çözen, onları gideren konuşmalar yap.
Evet.
وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنْفِسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle itaat olunsun diye gönderdik. Bak, eğer o münafıklar bir cürüm irtikabıyla suç işleyerek nefislerine zulmettikleri vakit sana gelselerdi de Allah'tan mağfiret dileselerdi, peygamber de onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunsaydı, Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulurlardı. Rabbin hakkı için onlar seni hakim ve hakem iddiaz etmeyince, aralarında çıkan ihtilaf hususunda, ondan sonra da hüküm ve kaza eylediğin şey için nefislerinde hoşnutsuzluk bulmamak haline gelmeyince, tamamen teslimiyet de göstermeyince, mümin olamazlar. Öyle bir şey ki bak evet. burada. Allah ve Resulü'nü arz ettiniz. Onun verdiği hüküm karşısında en ufak tereddüt göstermeden, ister sizin nefsinizin aleyhine de çıksa karar. Hiç tereddüt etmeden kabul ederseniz, içinizde bir pişmanlık duymadan hı hı. gerçek mümin olursunuz. Aksi halde olamazsınız. Ne kadar güzel söylemiş.
Evet.
Ki şimdi tefsirlerde belirtildiğine göre Zübeyr İbnül Avvam ile diğer bir sahabi arasında tarla sulamak konusunda ihtilaf çıkmış. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hükmüne müracaat edilmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz de iki tarafı dinledikten sonra ya Zübeyir evvela sen tarlanı sula ondan sonra suyu komşuna bırak buyurdu. Dışarıya çıktılar ve ashabtan Miktat'a rast geldiler. Miktat davayı kim kazandı diye sordu. Mahkumun aleyh kim kazanacak? Hükmü verenin halası oğlu demek münasebetsizliğinde bulundu. Ve Zübeyir Hazreti Peygamber'in halası Safiye binti Abdülmuttalib'in oğlu olduğu için Resulullah ona iltimas geçti dediler. Demek istediler. Onun üzerine yukarıdaki ayet nazil oldu. Aranızda çıkan ihtilaf için peygambere müracaat edip de onun verdiği hükmü seve seve kabul etmeyince ve tamamen teslimiyet göstermedikçe siz hakiki mümin olamazsınız. İşte burada diyor ilahi hamiyet ve dini gayret neticesinde adalet zuhura gelir. adalet tatbik edilen bir memleket yemyeşil bir cennet halini alır. Kur'an hırsızın elini kesin diyor. Herkesin malına uzanan bir yedi gaspın kesilmesi adaletin ta kendisidir diye. Burada Tahir-ül Mevlevi Hazretleri burayı açıklamaya çalışıyor.
Evet.
Goft hakşan gerşuma ruşen gerit dersiye karanı mufel nen gerit. Cenab-ı Hak onlara buyurdu ki diyor, eğer siz münevverseniz, bak goft hakşan gerşuma ruşen gerit, eğer siz münevver insansanız, aklı başında insansanız, ne diyor? Şeytan tarafından, bak ders siyahkaranı mufel nen gerit. Şeytan tarafından ifade edilerek yoldan sapmış ve günaha girerek kapkara kesilmiş olanlara bakmayın siz. Eğer siz münevver insansanız şeytanın ihvalarını bir kenara bırakın.
Bırakın.
Onlara göre hareket etmeyin. Şükür guyit ey sipahu leşkeran. Resteide şehvetü ez çakiran. Ey Allah'ın ordusu ve bendesi olan melekler. Bak. Şükür guyit ey sipahu leşkeran. Eğer Allah'ın ordusu olan, askeri olan melekler şükredin siz ki resteide şehvetü ez çakiran. Çünkü siz şehvetten ve insanın bacak arasında olan uzuvlardan kurtulmuşsunuz. Dua edin.
Meleklere.
Bak. Ya.
Evet.
Harut ve Marut'a diyor. Bak.
Evet, evet, evet.
Bak bu şehvet zaten kim iki dudağının arasındaki hakim olursa ben ona cenneti garantilerim diyor.
Hı hı.
Efendimiz. O yüzden bu şehvet şeyi çok tehlikeli bir şey. Hırsızlığı yapan niye yapar? Şehvetini tatmin için yapar.
Hı hı.
Efendim, cinayet işleyen onun için yapar. Kaçakçılık yapan onun için yapar. O yüzden her şey şehvete dönük. En büyük şey, suç şehvet şeyi. En büyük suç. En büyük zaaf. Şehvet zaafı. Servet zaafı şehveti tatmin için olur.
Evet.
Şöhret zaafı da şehveti tatmin için olur. O yüzden zaten hani demiş ya o hanım bu iki tane mele.
Evet.
Kocamı Zübre. Öldürün demiş.
Evet.
Kocamı öldüremezseniz puta tapın demiş. Onu da yapamazsan hiç olmazsa şarap için demiş iki için. Evet. Bunda da bakmışlar ki ikisi günahı kebair. Bari biz şarap içelim. Şarap içince ağızlarından ismi azamı kaçırmışlar.
Evet.
Kadın da bunu öğrenince ismi azamı okumuş göklere yükselmiş.
Evet.
Ve orada zuhal yıldız olmuş. Evet. Göklerde kalmış.
Aslında yine iki dudakları arasında hocam. Ama, içmek de, söylemek de.
Ama burada ne var gerçekten?
Evet.
Allah hiç kimseyi şehvette, şöhretle ve servet zaafıyla imtihan etmesin. Amin.
Eyvallah.
Şeytanın en büyük tuzağı bu üç zaaftan yararlanarak insanı baştan çıkarmak ve Allah'a isyan ettirmek.
Evet. Servet, şöhret ve şehvet afetleri Allah korusun. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bu kıssaya ve bu kıssanın bize verdiği mesajlara ileriki programlarda da devam etmiş olacağız. Çok önemli bir kıssa. Çok sağ olun, var olun hocam.
Allah razı, olsun canım. Hocam, çok teşekkür ederiz Numan'cığım.
Eyvallah hocam.
Eline diline sağlık.
Estağfurullah. Abi. Allah razı olsun hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Gönül Gündemi programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.